Ayrım 6. Kürtçülük 1787-1923 Bilal Şimşir. Sayfa 53. Alman gezginler. Alman gezgin Karsten Niebuhr 18. yüzyılın son çeyreğinde Arabistan'ı ve Güneydoğu Anadolu'yu dolaşmış, Arabistan'a ve diğer civar ülkelere yapılan gezi notları Karsten Niebuhr Reis Beschreibung nach Arabien u anderen Unlied Gendenlander 1766-1774 adlı iki ciltlik bir kitap yazmış. Kitap 1766-1774-1837 yıllarında yayımlanmıştır. Kitabın ikinci cildi Kürtler üzerinedir. Niebuhr, Bağdat'tan Musul'a kadar uzanan bölgeyi gezdikten sonra Mardin ve Diyarbakır'a gelmiş ve kitabında Kürtlere genişçe yer ayırmıştır. Karaçola'nın bir Kürt paşası tarafından yönetildiğini ve oralardaki durumu nasıl gördüğünü uzun uzun yazmıştır. Alman gezgin Osmanlı paşalarının Kürt beylerini birbirine düşürüp kırdırdıklarını, kimi zaman birini, kimi zaman da diğerini tuttuklarını ileri sürmüştür. O Blau adlı gezgin de Alman dergilerinde 1858-1863 yıllarında bir dizi gezi notları ve makaleler yayımlamıştır. Kuzeydoğu Kürdistan, Doğu'da Seyahat, Urumiye Gölü'nden Van Gölü'ne. O Blau, Die Stamme des Nördlichsten Kürdistan, Reisen im Orient, vom Urumiya See nach dem Van See, Berlin, 1858-1863. Başlıklı incelemeler onun bu yayınlarından bazılarıdır. Alman mühendis ve gezgin Joseph Kernik'in Fırat ve Dicle bölgesinde teknik inceleme gezisi Joseph Kernik Technische Studien Expedition durch die Gebiete des Euphrat und Tigris Gotha 1876 adlı kitabı da 1876 yılında yayımlanmıştır. Doktor Otto Puchstein adlı Alman Kürdistan'a seyahat hakkında raporu da Doktor Otto Puchstein Berich über Reise in Kürdistan, Berlin 1883. 1883 yılında Berlin'de Alman Bilimler Akademisi tarafından yayımlanmıştır. İngiliz gezginler. A. Baylak adlı İngiliz gezgin, Kürdistan'da, Mezopotamya'da vesaire geziler ve Kürt Arap aşiretlerinin karakterleri ve davranışları hakkında A. Baylak Travels in Kurdistan, Mesopotamia, etc. with sketches of the character and manners of the Kurdish and Arab tribes. Second Volume, London 1834. Başlıklı iki ciltlik bir kitap yazmış ve 1834 yılında Londra'da yayımlanmıştır. İngiliz dışişleri görevlilerinden arkeolog H.C. Lavlinstone, İngiliz Kraliyet Coğrafya Kurumu'na 1838 yılında Tebriz'den İran'a Kürdistan'ı yoluyla Taht-ı Süleyman harabelerine bir gezi notlar başlıklı bir rapor sundu. H.C. Lavlinstone, Notes on a Journey from Tabriz to Persian Kurdistan to the Ruins of Taht-ı Süleyman in 1838, London 1838. Aslında Kürtler hakkında arkeolojik araştırmalar yapan Robinson, bu raporunda Revanduzlu Yezidi Bey'i Emirkör Ahmet Paşa ayaklanmasını 1836'da anlatmıştır. Kör Ahmet Paşa'nın asilerin en cesuru olduğunu, gücünü Fırat'tan İran-Azerbaycan'ına kadar genişlettiğini, hatta Amadiye ve Zakko kalelerini bile zapt ettiğini anlatmıştır. H.C. Rawlinson'un araştırmaları üzerine aşağıda ayrıca durulacaktır. Claudius James Rich adlı İngiliz gezgin ve Asuri uzmanı Tanzimat Arifesi'nde Kürtler üzerine iki kitap yayımlamıştır. Bunlardan biri Kürdistan hakkında notlar. Rich, Notes on Kurdistan, London 1836 başlığını taşımaktadır ve 1836 yılında Londra'da basılmıştır. Diğeri ise ertesi yıl yine Londra'da basılmış olan Kürdistan'da bir ikametgahın hikayesi adlı kitaptır. Rich, Narrative of a Residence in Kurdistan, London 1836-1837. William Isford ve H. Russum adlı iki İngiliz gezgin 1840 yılında İngiliz Kraliyet Coğrafya Kurumu'na 1839-1840 yıllarında İstanbul'dan Musul'a seyahat notları başlıklı bir rapor sunmuşlar ve bu rapor kurum tarafından yayınlanmıştır. William Isford ve H. Russum, Notes on a Journey from Constantinople to Musul in 1839-1840, Journal of the Royal Geographical Society London 1840. Tam Tanzimat Fermanı'nın yayınlanıp uygulamaya başlandığı yıl yapılan bu gezide Tanzimat reformlarının Anadolu ve Kuzey Irak halkı tarafından nasıl karşılandığı da araştırılmıştır. İngiliz gezginler Tanzimat reformlarına karşı ilk isyan bayrağını açanın Mardin olduğunu, burada her şeyin geri getirilmek istendiğini, özellikle yeni askeri kıyafetlere karşı büyük tepki olduğunu, bu kıyafetlere her musibetin sebebi gibi bakıldığını yazmışlardır. Lee Isford daha sonraki yıllarda Anadolu'ya yeni geziler yapmış ve kendi başına iki seyahatname yayımlamıştır. Bunlardan biri 1888 yılında iki cilt halinde Londra'da yayımlanan Fırat Seferi'nin kişisel öyküsü. William Isford, A Personal Narrative of the Europe's Expedition, London 1888 adlı yapıt, diğeri de 1898'de yine Londra'da yayımlanan Anadolu'da Geziler ve Araştırmalar, Travels and Researches in Asia Minor başlıklı kitaptır. William Isford, Travels and Research in Asia Minor, London 1898. Erzurum'daki İngiliz konsolosu James Brandt, 1838 yazında Kürdistan'ın bir bölümünde gezi üzerine notlar. Notes on a Journey Through a Part of Kurdistan in the Summer of 1838 başlıklı araştırması Londra'da yayımlanmıştır. Araştırmada o tarihlerde Doğu Anadolu'da yaşanan bazı olaylar anlatılmıştır. Özellikle Hacı Zilal Ağa'nın başkaldırması, Osmanlı kuvvetlerine karşı direnmesi, Diyarbakır kuzeyinde hain eli Temir Bey'in Osmanlı'ya kafa tutması hikaye edilmiştir. İngiliz Misyoner Derneği tarafından bölgeye gönderilmiş olan misyoner ve gezgin Sandretski, 1857 yılında 3 ciltlik Almanca bir seyahatname yayımlamıştır. Musul'a ve Kürdistan üzerinden Urumiye'ye gezi, Rize Nah Musul Unttur Kürdistan Nah Urumiye adını taşımaktadır. Kitabın 3. cildi Kürtlere ayrılmıştır. Burada Tanzimat'ın ilanı üzerine Kürt beylerinin ve bu arada Bedirhan'ın ayaklanmasına geniş yer verilmiştir. Millingen adlı İngiliz gezgin 1870 yılında Londra'da yayımladığı Kürtler Arasında Vahşi Yaşam, Wild Life Among the Kurds adlı kitabında Kürtlerin günlük yaşamlarını Avrupa'ya anlatmaya çalışmıştır. Raleigh adlı bir başka İngiliz 1880'lerde Türkiye'nin doğusunda Hristiyanlar ve Kürtler konusunu incelemiştir. Londra 1889. Raleigh, Christians and Kurds in Eastern Turkey, Türkiye'nin doğusunda Hristiyanlar ve Kürtler, London 1889. Fransız gezginler. Xavier Montmartre de Hell adlı Fransızın, Fransız hükümetinin emriyle 1846-1848 yıllarında Türkiye'ye ve İran'a yapılan gezi, Voyage in Turkey et en Perse Executive Park, L'Ordre du Gouvernement Francis Pendant les Annes, 1846-1848 başlıklı kitabı, 1854 yılında Paris'te yayımlanmıştır. Xavier Montmartre de Hell, Voyage in Turkey et en Perse Executive Park, Ordre de Gouvernement Francis Pendant les Annes, 1846-1848 Paris, 1854. Kitapta 1839 Tanzimat reformları üzerine Doğu Anadolu'da çıkan karışıklıklar, ayaklanmalar, özellikle Bedirhan'ın vergi vermemek, asker vermemek için bu tarihlerde ayaklanması ve sonra Müşir Osman Paşa'ya boyun eğmesi anlatılmıştır. Clement adlı Fransız gezgin 1866 yılında Paris'te Kerkük'ten Revanduz'a kadar Osmanlı Kürdistan'ında geziler. Excursion dans le Kurdistan Ottoman de Kerkük et Revanduz adlı bir kitap yayımlamıştır. Fransız kontu de Cholet de Ermenistan, Kürdistan ve Mezopotamya, Armeni Kürdistan et Mezopotamya adlı bir kitap yayımlamıştır. Paris 1892. Avusturyalı gezginler. Büyük devletlerin gezginleri dikkatlerini Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya çevirirken Osmanlı Devleti'nin komşusu Avusturya İmparatorluğu da bu gelişmelerin dışında kalmadı. Avusturyalı gezgin Kotsi 1840-1862 yıllarında Viyana'da ve Gotha'da Anadolu'ya, Kıbrıs'a, Toroslara, Suriye'ye ve Kürdistan'a gezi Reisen im Anatolien, Cyprien, Taurus, Siren und Kürdistan adlı kitabı yayımlandı. Wunsch adlı Avusturyalı gezginde 1880'lerde arka arkaya iki kitap yayımlamıştır. Biri Kürdistan'a gezi, Rize Nah Kürdistan başlığını taşımaktadır ve 1883 yılında Viyana'da basılmıştır. İkinci kitap da ertesi yıl Viyana'da yayımlanmıştır ve Ermenistan'da ve Kürdistan'da gezilerim, Meine Reise in Armenien und Kürdistan adını taşımaktadır. Avusturyalı Butka, Kürtler üzerine iki kitap yayımlamıştır. Biri Dersim Vilayeti, Das Ehemilajga, Vilayet Dersim adını taşımaktadır ve 1892 yılında Viyana'da yayımlanmıştır. Diğer kitap Fransızca olarak aynı yıl Budapeşte'de basılmıştır ve adı şudur: Batı Kürtleri ve Asya Türkiye'sinin kuzeybatısındaki yurtları, Les Kurdes de au Kust et leur paysans les contrées du Nord-Kust de la Turquie Asiatique. Amerikan misyonerleri. Türkiye'ye önce Katolik misyonerler geldi. Bunları Protestan misyonerler izledi. Dışa dönük Amerikan Protestan Misyoner Örgütü, American Board of Commissioners for Foreign Missions 1810 yılında Boston'da kuruldu. 1819'da Türkiye'yi de programına aldı. Ülkemize gönderilen ilk Amerikan misyonerleri Libby Parsons ve Plinky Fisk 14 Ocak 1820'de İzmir'e çıktı. Atatürk'ün nutukta Türk gençliğini hatırlattığı büyük suikastın, Türk milleti aleyhine asırlardan beri hazırlanmış büyük suikastın aktörlerinin ikisi işte bu misyonerlerdi. Levi Parsons İzmir'e çıktıktan az sonra etrafına bakınıp Tanrı'nın yardımıyla bu kudretli günah imparatorluğunu tamamen yıkmak için bir sistem kurmaya ant içiyor. Aktaran Joseph Grabil, Protestant Diplomacy and the Near East, Missionary Influence of American Policy, 1810-1927, University of Minnesota Press, Minneapolis, 1971. Pearson aynen şöyle demiş: I find a great desire in my breast to see a system in operation which, with the divine blessing, shall completely demolish this mighty empire of sin. Kudretli günah imparatorluğu dediği Osmanlı Türk Devleti'ydi. Bu devlet yıkılmalıydı, yıkılacaktı. Türkiye'ye henüz ayak basmış ve kendisi hiçbir Türk'ten hiçbir kötülük görmemiş olan bu Amerikan misyonerinin fanatik Türk düşmanlığı herhalde gördüğü eğitimden ve yetişmesinden kaynaklanıyordu. İlahiyat okulunda ona Hristiyanlık tarihi öğretilirken ilk Hristiyan topraklarının üzerine Müslüman Türklerin gelip oturmuş oldukları kim bilir nasıl anlatılmıştı. O da ta Boston'dan kalkıp bu günah imparatorluğunu veya kafir devleti yıkmaya ve işgal altındaki İncil topraklarını kurtarmaya çalışacaktı. Anlaşılan odur ki Batılılar Türkiye'nin bir zamanlar Hristiyan toprağı olduğunu hep hatırlamış, hiç unutmamışlardı. Gençliğinde 1835-1839 yıllarında Türk hizmetinde bulunmuş olan ünlü Alman Marşali Helmut von Moltke bile Türklerin günahlarını sayıp dökerek konuyu şöyle dile getirmişti: Peygamber'e, Muhammed'e inananlar Hristiyanlığın asırlardan beri kök salmış olduğu memleketleri zapt etmişlerdi. Havarilerin klasik toprağı Korint ve Efes, Nikomedia, İskenderiye, Sinodlar ve Kiliseler şehri İznik hep onların hakimiyeti altına girmişti. Hatta Hristiyanlığın beşiği ve kurtarıcısının mezarı Filistin ve Kudüs Müslümanların eline geçmiş ve onlar Avrupa'nın bütün şövalyelerine karşı burayı müdafaa etmişlerdi. Roma İmparatorluğu'nun uzun süresine son vermek ve 1000 yıldan fazla zamandan beri İsa ve Azizlerin kutsandığı Ayasofya Kilisesi'ni Allah'a ve Muhammed Peygamber'e adamak da onlara nasip olmuştu. Konstans'ta dini meseleler üzerinde mücadele edilir, Ortodoks Kilisesi ile Katolik Kilisesi arasında uzlaşma imkansız hale gelir ve 40 milyon Hristiyan papazların hakimiyetinden çıkmaya hazırlanırken Müslümanlar Salzburg'a kadar muzafferane ilerlemişlerdi. O zamanki Avrupa'nın en başta gelen hükümdarı Roma kralı baş şehrinden kaçmıştı. Neredeyse Viyana'daki Stephen Kilisesi de Bizans'taki Ayasofya gibi cami olacaktı. O zamanlar Afrika çöllerinden Hazar Denizi'ne ve Hint Okyanusu'ndan Atlantik kıyılarına kadar bütün memleketler padişahın emrindeydi. Venedik ile Alman imparatorları Baba Ali'nin haraç defterine kayıtlıydılar. Akdeniz kıyılarının 1/4'ü ona boyun eğmişti. Nil, Fırat ve hemen hemen Tuna Türk nehirleri, Ege ve Karadeniz Türk iç denizleri olmuştu. Helmut von Moltke, Türkiye'deki durum ve olaylar üzerine mektuplar, 1835-1839, çeviren Hayrullah Ört, İş Bankası Yayını, Türk Tarih Kurumu Basım Evi Ankara, 1960, sayfa 34. Avrupalı gözüyle bakınca Türklerin tarihi günahları sayıp dökmezle bitmezdi. Avrupa 14. yüzyıla girerken baştan başa Hristiyan bir kıta olmuştu. Doğu Avrupa'daki barbar kavimlerin hepsi Hristiyanlaştırılmıştı. Batı Avrupa'da, İspanya'da Endülüs Müslüman Devleti ortadan kaldırılmış ve İberik Yarımadası'ndaki Müslümanların kökü kazınmıştı. Böylece Avrupa kıtasının baştan başa silme Hristiyan bir kıta yapılması işi tamamlanmıştı. Türkler işte bu pişmiş aşa su katmışlardı. Ta Asya işlerinden kopup gelen Müslüman Türkler Endülüs'ün intikamını almak istercesine Çanakkale Boğazı'nı geçip Gelibolu'ya çıkmışlardı. Fakat orada kalmamış ya Allah deyip yalın kılıç elde Hristiyan Avrupa'nın işlerine dalmışlar ve Salzburg kapılarına, Viyana kapılarına dayanmışlardı. Alman imparatorlarını da haraca bağlamışlardı. Ondan sonra Hristiyan Avrupa'yı yüzyıllarca uğraştırıp durmuşlardı ve hala uğraştırıyorlardı. Bundan büyük günah mı olurdu? Amerikan misyoneri Parsons, Türkiye'ye günah imparatorluğu demesin de ne desin de yani? Evet, Anadolu İncil toprağıdır. Hristiyanlık Avrupa'dan önce bu topraklarda yayılmış, kök salmıştır. Batı bunu unutmaz, papalık bunu unutmaz, unutamaz. Sonra Müslüman Türkler gelip bu İncil topraklarının üzerine oturmuştur. Papalık bunu içine sindirememiştir, sindiremez. Dünyanın en düzenli ve gizli arşivleri Vatikan'daymış. Vatikan'ın hafızası çok eskilere dayanır. 2000 yıl önceki tarih dün gibi hatırlanıp yaşanır ve belki 1000 yıl sonrası da düşünülür. Ama biz Türkler 1000 yıldır bu topraklarda oturuyoruz. Olsun, Müslüman Afrikalılar da İspanya'da 800 yıl oturmadılar mı? Bugün o Endülüs devletinden İspanya'da bir tek Müslüman köyü kalmış mıdır? İncil toprakları unutulmaz, unutturulmaz ve bugün Avrupa'da, Amerika'da İncil topraklarının bugünü diye haritalar, kitaplar basılır durur. Bunlarda Türkiye'nin yerleşim yerleri, dağı taşı, akarsuları, gölleri de İncil'deki adlarıyla, havariler dönemindeki adlarıyla anılır ve öyle hatırlanır. Bu haritalara Ermenistan ve Kürdistan adlarını koymayı da unutmazlar. Sanki havariler zamanında bu topraklarda bir Kürdistan varmış gibi. Bu yaptığınız yanlıştır. Türkiye Cumhuriyeti toprakları üzerinde Ermenistan, Kürdistan yoktur. Değiştirin bu haritayı lütfen dediniz mi? Bunlar tarihi haritalardır. Değiştiremeyiz derler. Tabii mızrak çuvala sığmaz. Verilen cevap doğru değildir. Niyet başkadır. Günümüzde Türkiye toprakları üzerine Kürdistan, Ermenistan, sözüm ona tarihi haritalar, siyasi harita olarak da kullanılır. Bir örnek, The National Geographic Society adlı tanınmış Amerikan kuruluşu 1956 ve 1967'de iki defa Lands of the Bible Today, bugünkü İncil toprakları adlı bir harita çıkarmıştır. Her iki haritada da Türkiye'nin bazı bölgeleri Ermenistan ve Kürdistan olarak gösterilmiştir. Washington Büyükelçiliğimiz bu haritaların değiştirmeleri için iki defa girişimde bulunmuş fakat haritalar değiştirilmemiştir. Türkiye'ye karşı Ermeni hareketleri belgeler 1968. Misyonerler, gezginler de yabancı konsoloslar özellikle Tanzimat sürecinde Türkiye'ye üşüştüler. Amaçları belliydi. Türkiye içeriden karıştırılacak ve parçalanacaktı. Türkiye'ye dönük çeşitli kurumlar, enstitüler, araştırma merkezleri kuruldu, ihtisas okulları da açıldı. Doğu Araştırmalar, Londra Okulu, London Schools ve Oriental Studies, Paris'te, Yaşayan Doğu Dilleri Ulusal Okulu, École Nationale des Langues Orientales Vivantes gibi. 6. ayrımın sonu, sayfa 60.